Merhaba, ben Kaya Ulusay. Demler Podcast'ına hoş geldiniz. Bölümlerimi yakından takip edenler artık yeme içmeye ne kadar meraklı olduğumu anlamışlardır. Mokapod üzerine bir bölüm yayınlamıştım. Espresso üzerine 3 bölüm boyunca konuşma fırsatım oldu. Old Fashion ve Whisky üzerine bir bölüm mevcut. Hatta gulaş çorbasına dair bile bir bölüm var Demler'de. Tabii tüm bu saydığım bölümlerin ortak noktası sadece yeme içme hakkında olması değil. Şimdi yediğimiz, içtiğimiz, bu vesileyle mutfak kültürüne kattığımız her şeyin insanlık tarihiyle bir ilişkisi var. Bir yemeğin içine konulan sebzeden o yemeğin ortaya çıkışına kadarki tüm süreç tarihin içinde kendine has bir yolculuk. Ana yemeğe ya da içeceğe geçtim, ekmek yapımında kullanılan buğdayın hikayesi bir kere başlı başına tarım devrimine ve bitkilerdeki evrimleşmeye kadar çok farklı konuya dokunuyor. İşte yeme içmeyle ilgili yayınladığı bu bölümlerin diğer ortak özelliği de bu. Yani insanlık tarihinin derinliklerine hep beraber iniyor olmamız. Kısacası yeme içmeye merakım sadece tat ve duyularımı tetiklemekten ibaret değil. Yemeğin arkasındaki tarihi hikaye de benim ilgimi çekiyor. İşte bu bölümde de benzer bir içerikle karşınızdayım. Bu sefer Küba'nın en popüler içeceklerinden Cuba Libre kokteylini konuşacağım. Tabii İspanyolca konuşan ülkeler bu kokteyli Cuba Libre olarak telaffuz ediyor. Gerçek telaffuzu bu. Fakat dünyanın geri kalanı, bunu biz de dahiliz, Cuba Libre olarak telaffuz ediyor. O yüzden ben de bölüm boyunca bizim aşina olduğumuz şekilde, yani Cuba Libre değil de Cuba Libre olarak telaffuz edeceğim kokteyli. Evet, iki bölümlük bir seri olacak bu. O yüzden seri boyunca size sadece Cuba Libre kokteylinin nasıl hazırlanacağını anlatmayacağım tabii ki. Bu içeceğin ortaya çıkış hikayesi çok çeşitli konulara temas ediyor. Bu konuları birleştirdiğimizde Küba'nın keşfinden şeker yapımına, insanlığın en büyük ayıplarından biri olan kölelik tarihinden tutun Küba'nın özgürlük mücadelesine kadar konuşacağımız bir harman ortaya çıkıyor. Hatta Bacardi ve Coca-Cola gibi firmaların doğuşuna, hangi pazarlama stratejilerini uygulayarak bugünlere kadar geldiklerine dahi değineceğiz bu seride. Şayet alkolle aranız varsa şarabınızı, viskinizi, biranızı yanınıza alın, beni dinlerken koltuğunuzu arkanızı yaslayın. Bu arada Cuba Libre evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir kokteyl. Tarifini bu seride sizinle tabii ki paylaşacağım ama beni dinleyenler arasında Cuba Libre hazırlamayı halihazırda bilenler varsa siz de kokteylinizle bana eşlik edebilirsiniz. Alkol zorunluluğumuz tabii ki yok. Çay ve kahve tiryakilerini de kesinlikle unutmuyoruz. Kısacası sevdiğiniz içeceğinizi hazırlayın, koltuğunuza yaslanın ve tarihteki yolculuğumuza hep beraber başlayalım. Hikayemiz Meksika Körfezi'nin hemen girişinde, Amerika'ya sadece ama sadece 180 kilometre uzaklıkta bulunan bir adada başlıyor. 1400'lü yıllara kadar üzerinde yaşayan yerliler hariç dünyada başka kimsenin bilmediği 109 kilometre karelik bir ada bu. Şu ansa özellikle yakın siyasi tarihi açısından en önemli ülkelerden biri haline gelmiş durumda. Bahsettiğim bu ada tabii ki günümüz ismiyle Küba, yani Küba Cumhuriyeti. Küba 1492 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfediliyor. Adanın kaderi de bu keşif sonrası dramatik şekilde değişiyor tabi. Kolomb adaya ayak bastığında gördüğü tropik doğa karşısında büyüleniyor. Avrupa'ya geri döndüğünde kendini keşif için görevlendiren İspanya İmparatorluğu'na eşsiz güzellikte, adeta cennetten bir parça bulduğunu bildiriyor. Kolomb Küba'ya ayak bastığında bu cennet parçasında yaklaşık 100 bin ada yerlisinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu yerliler böyle Amerika kıtasının farklı bölgelerinden bin yıllar içinde göç edip bir şekilde adaya yerleşmiş insanlar. O yüzden ada nüfusunu farklı topluluklar oluşturuyor ve adanın bir ucundan diğerine gittiğinizde aslında bu yerliler aynı dilde konuşmuyor. Fakat yerli nüfusunun çoğunluğunu Taino isimli bir topluluk oluşturuyor. O yüzden yaygın dil ve ada hakimiyeti Taino'larda diyebiliriz. Zaten Küba ismi de yerlilerin kullandığı bir kelimeden geliyor. Bu kelime Kubakan, yerlilerin dilinde merkezi yer anlamına geliyor. İspanyollar da bu kelimeyi türeterek adaya Kuba, yani bizim deyişimizde Küba ismini veriyor. Şimdi biliyorsunuz İspanya İmparatorluğu özellikle Amerika'nın keşfiyle beraber elde ettiği zenginlikle tarihin en büyük kolonyal imparatorluklarından biri haline geliyor. Özellikle 1500 ve 1600'lü yıllarda inanılmaz bir güce erişiyor, altın çağını yaşıyor. Bu gücü de 1800'lü yıllara kadar bir şekilde korumayı başarıyor. Fakat bu süre zarfında da ne yazık ki kolonileştirdikleri bu coğrafyalara insanlık ayıbı olarak niteleyeceğimiz sayısız acı yaşatıyorlar. Gerçi tarih sahnesinde imparatorluk olarak alınan bu etikete sahip istisnasız her ülke, her imparatorluk hep zulüm üzerine tarihini inşa ediyor. Ama tabii kolonyal imparatorlukların tarihi daha bir karanlık ve kanlı. Bunu da vurgulamak lazım. O yüzden ilk etapta yerlilerle barışçıl bir iletişim kuran İspanya İmparatorluğu adanın sömürülebileceği zenginliklerini keşfetmeye başladıkça acımasızlıklar da artıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere İspanyolların ilk aradığı şey en değerli ganimet olan altın. Kendilerine yeteri kadar altın getirmeyen, altınlarını teslim etmeyen yerlileri uzuvlarını kesmekle tehdit ediyorlar. Bu süreçte bazı yerliler kol ve bacaklarını kaybediyor. Fakat İspanya'nın Küba'daki altın sevdası çok uzun sürmüyor. 1511 yılında adanın kontrolünü tamamen ele geçirdikleri vakit farklı kaynakların varlığını da keşfediyorlar. Bu süreçte İspanyolların adadaki tüm yerlilerle kötü bir ilişkisi yok tabi. Adaya daha iyi ve kolay nüfuz edebilmek için ada nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Tainolarla iyi ilişkiler kuruyorlar. Ama İspanyolların Tainolara karşı sakin tutumları da öyle çok uzun sürmüyor. Şimdi burada kısa bir es verelim dilerseniz. O dönemi bir gözünüzle canlandırmanızı istiyorum. Bir tarafta teknolojik olarak ilerleyememiş, çok uzun zamandır bir adada kendi halinde yaşayan 100 bin insan var. Diğer tarafta da metalden zırhlar, kılıçlar üreten, düzenli ordusu, atlı süvarileri olan, hatta ateşli silah kullanmaya başlamış bir imparatorluk var. Gemileriyle ta Avrupa'dan okyanusları aşıp Amerika kıtasına kadar gelebilecek kabiliyetteler. Bu kadar imkanın yanında bir de kaynak bulma, toprak genişletme, sömürü arzusu var bu imparatorluğun. Dönemin koşulları itibariyle kölelik de yanlış bulunan bir şey değil. Hatta imparatorlukların genişlemesi için yararlanılan bir araç bu kölelik sistemi. Şimdi böylesi bir ortamda Küba'daki yerlilerin içine düştükleri durum pek de iç açıcı değil. Elinizde tahtalardan yaptığınız silahlarla kılıç ve tüfek kullanan İspanyol askerlerine karşı savaşmak istemezsiniz. İşte İspanyollar tüm bu avantajlarını yerliler üzerinde çok rahat bir şekilde kullanıyor. Adadaki tarım kaynaklarını sömürmek için de Tainoları köleleştirmeye başlıyorlar. Direnenler öldürülüyor, işkence görüyorlar. Hatta o dönemin papası bir ferman yayınlayarak Küba halkının zorla Hristiyanlaştırılmasını istiyor. Tabi burada inanç faktörünü de unutmamak lazım. Biliyorsunuz özellikle Orta Çağ'da Hristiyan ve Müslüman imparatorluklar dinlerini hem inançsal sebeplerle hem de egemenliği sağlamak adına her koşulda yayma yarışı içinde. Az önce de dediğim gibi Papa bir ferman yayınlıyor ve Küba yerlilerinin Hristiyanlaştırılmasını istiyor. Haliyle kendi inançlarına sahip yerliler buna direnmeye başlıyor. Fakat tüm bu direnenler de tahmin edeceğiniz üzere kılıçtan geçiriliyor. Yerlilerin İspanyollara pek de direnme şansı da yok aslında. Dediğim gibi karşılarında kılıç ve ateşli silah kullanan eğitimli askerler var. Yerliler bu tip alet, edevat ve teknolojinin çok gerisinde. Yerlilerin İspanyollarla yaşadığı bu süreç öyle kanlı ve acımasız ki 16. yüzyılın ortalarına doğru adada neredeyse hiç yerli kalmıyor. Düşünebiliyor musunuz? 100 bin insan yeryüzünden adeta siliniyor, katlediliyor. Küba tarihindeki bu korkunç olayın tabii birbiriyle ilintili 3 nedeni var aslında. İlki tabii ki İspanyolların adada hakimiyet kurmak için en başta yaptıkları katliamlar. Fakat kitlesel ölümlerden neden olan 2 faktör daha var. Biri kölelik, diğeri de bulaşıcı hastalıklar. Yerlileri adadan adeta silen bu 3 neden Küba için bambaşka bir sayfa açıyor. Küba İspanyollar keşfedene kadar gerçekten izole bir ada. O yüzden adada yaşayan Taino gibi kabileleri hasta eden bulaşıcı mikrop ve virüsler bile ada koşullarına göre evrimleşmiş durumda. Doğal olarak adada yaşayan kabileler de bu mikroplara göre bağışıklık geliştirmişler. Fakat ne zaman İspanyollar adaya ayak basıyor, adadaki kabileler bağışıklık sistemlerinin o güne kadar hiç görmediği mikroplarla temas etmek durumunda kalıyor. Bunu böyle bizim bünyemizin de ilk defa karşılaştığı Covid salgını gibi düşünün. O çağda belki bir İspanyolu en fazla hapşırtacak, öksürtecek çok basit mikroplar bile, en azından Avrupa için basit mikroplar diyebiliriz buna, binlerce Küba yerlisinin ölümüne neden oluyor. Aslında İspanyolların adanın tamamını ele geçirmek için kılıç bile sallamasına gerek kalmıyor. Bu arada aynı durum tüm Amerika kıtası için de geçerli. Özellikle İnkaların başına da İspanyollarla temas ettikten sonra çok benzer bir durum geliyor. Binlerce Inka yerlisi ilk defa temas ettiği virüs ve mikroplardan dolayı hayatını çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Tabii Küba adasında yaşayan her yerli de İspanyolların getirdiği hastalıklardan ölmüyor. Az önce de belirttiğim gibi işbirliği yapmayanlar kılıçtan geçiriliyor. Ama bir şekilde hayatta kalmayı başaranlar da çok ağır şartlarda çalıştırılmak üzere köleleştiriliyor. Bu sefer de ağır şartlarda çalışmaya dayanamayan yerliler ölmeye başlıyor. İşte bu üç faktör, istila, mikrop ve kölelik, dediğim gibi ne yazık ki ada halkını resmen yeryüzünden siliyor. Çok az sayıda yerli hayatta kalıyor ve İspanyolların boyunduruğu altında yaşamaya devam ediyor. Bir yandan ada nüfusunun bu şekilde azalması kölelik ekosistemini daha da körüklüyor. Çünkü İspanyollar adanın zenginliklerinden maksimum seviyede yararlanmak istiyor. Bu yüzden gözlerini Afrika'daki insanlara çeviriyorlar, Afrika kıtasına çeviriyorlar ve Afrika'daki insanları gemilere bindirip kölelik yapmaları için adaya getiriyorlar. Kayıtlara göre Küba'ya Afrika'dan ilk köleler 1513 yılında getiriliyor. Küba yerlilerinin malum şartlardan dolayı sayısı azaldıkça iş gücünü arttırabilmek için İspanyollar daha çok Afrikalıyı adaya getirmeye devam ediyor. Bu süre zarfında adanın doğal zenginlikleri iyice belirgin hale geliyor. İspanyolların çok değer verdiği iki temel üretim kalemi şeker ve tütün oluyor. Şimdi Küba deyince belki aklınıza Küba kahvesi, Küba çekirdeği de geliyor olabilir. Fakat kahvenin keşfi birazcık daha geç gerçekleştirildiği için kahve bu üretim kalemleri arasına daha sonra giriyor. Fakat tüm bu kalemler arasında takdir edersiniz ki özellikle şeker çok önemli bir ham madde. Aslında bu saydıklarım arasında İspanyollar için de en kritiği şeker üretimi. Şeker kamışı da Küba'nın tropik ortamı vesilesiyle çok rahat şekilde yetişebilen bir bitki. Bu yüzden şeker kamışı şeker üretim için çok önemli ve değerli. Bu önemden dolayı üretimi iyice körüklemek için şeker kamışı tarlalarında İspanyollar insanları çok zor koşullarda ve sayıları her geçen gün arttıracak şekilde çalıştırıyor. Burada öyle bir insanlık dramı var ki bu tarlalarda çalışan insanların o dönem adeta bir değeri yok İspanyol İmparatorluğu için. Tarlada biri mi ölüyor? Hemen yerine Afrika'dan yeni köleler getiriliyor. Böylesi bir insanlık ayıbından bahsediyoruz aslında o dönem. Fakat şunu da atlamamak lazım. Bugünkü Küba halkının fenotipini de adadaki bu karma yapı oluşturuyor. Az sayıda kalan Küba yerlisi, İspanyollar ve Afrikalılar. Bu üçünün tarih boyunca etkileşimi ve karışımı bugün Küba'daki kültürü, müziği, yemeği ve Kübalı dendiğinde kafamızda canlanan o Kübalı kadın ya da adamın görünüşünü oluşturuyor. Şimdi 1708 yılında geldiğimizde İspanya Krallığı, Küba yerlileri ve Küba'ya getirdikleri Afrikalılara yaşattıkları onca acıdan sonra beklenmedik bir yasa çıkarıyor. Bu çıkarılan yasa sayesinde köleler özgürlüklerini belli bir parayla satın alıp o dönemin şartlarında tırnak içinde görece özgür olabiliyorlar. Şimdi gerçi köleleştirilen bir insan nasıl para kazanabiliyor? Kazanıyorsa bile bu para kaçı için özgürlüğünü satın almaya yetiyor? Benim hiçbir fikrim yok. Bu tabii İspanyolların yasasını da şaibeli hale getiriyor. Bu şekilde sözüm ona özgürleşen Afrikalılara cortados diyorlar İspanyollar. Cortados İspanyolca'da kesmek anlamına geliyor. Hatta kendi göbek bağını kesmek gibi de kullanılıyor. Bu da aslında kendini özgürleştiren, kendi göbek bağını kesen gibi bir manaya geliyor büyük ihtimal. Bu kelimeyle alakalı biraz da konudan bağımsız ama en azından yeme içmeyle alakalı ek bir bilgi de vermek istiyorum. Şimdi espresso bölümü dinlediyseniz orada da bahsettiğim espresso bazlı bir kahve vardı hatırlayacaksınız. İsmi Cortado. Bugün Türkiye'de herhangi bir kahvecide bulabilirsiniz bu kahveyi. Espressosu böyle fazla, sütü görece az bir kahve tipi bu. Özellikle İspanya'da çok tüketilen bir kahve bu Cortado. İsminin Cortado olmasının nedeni de kahvenin sert tadını sütle kesmekten geliyor. Şimdi konuyu da böyle kahveyle falan çok dağıtmadan 1700'lerin Küba'sına geri dönelim. 1774 yılında geldiğimizde Küba'da yaklaşık 170 bin kişi civarı insan yaşıyor. Bunların 96 binini beyaz, yani İspanyollar ve Avrupalılar desek yanlış olmaz. 30 binini sözüm ona özgür Afrikalılar ve hayatta kalabilen Küba yerlileri, 44 binini de köleler oluşturuyor. İstatistiklere baktığımızda 30 bin özgürleştirilmiş köle, yani cortados diye geçiyor ama o acımasız dönemde bu rakam ne kadar gerçeği yansıtıyor? Bu insanların kaçı gerçekten fiilen özgür, en azından ben emin olamıyorum. Tabii böylesi bir demografik çeşitliliğin içinde yaşanan sayısız olay var. Bunlar birike 1800'lere gelindiğinde doğal olarak Küba'nın tarihinde önemli kırılmalar yaşanmasına neden oluyor. Bu kırılmalar köleliğe karşı isyanlardan tutun şeker üretiminin dünya pazarındaki değişimine ve tabii ki Küba Libre kokteylinin ortaya çıkışına kadar çok farklı olayı beraberinde getiriyor.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor.
1700'lerin sonlarına geldiğimiz vakit artık Küba dünyanın şeker üretim merkezi haline gelmeye başlıyor. Dünyanın şeker ihtiyacının önemli bir bölümü Küba'nın ihraç ettiği şekerle karşılanıyor. Tabii bunda endüstri devriminin ve beraberinde getirdiği farklı tarım tekniklerinin de etkisi büyük. Bir yandan Küba'nın iklimi de önemli bir faktör. Küba'nın iklimi ve toprakları şeker kamışının yetiştirilmesi için muazzam verimli. Biliyorsunuz şeker üretebildiğiniz iki önemli bitki var. Biri şeker kamışı, diğeri de şeker pancarı. Mesela Türkiye'deki şeker üretimi çoğunlukla şeker pancarından yapılıyor. Aslında insanlık şekeri milattan önce keşfediyor. Sonuçta bal ve şekerli meyveler on binlerce yıldır hayatımızın bir parçası. Fakat işlenmiş şeker ve bugün kullandığımız bu granül şeker öyle çok da eski değil. Zaten bu yüzden Küba'da üretilen şeker çok kıymetli bir ham madde haline geliyor. Şeker kamışı ve şeker pancarıyla yapılan şeker üretimi Amerika ve çevresindeki Küba gibi adaların keşfiyle global anlamda önem kazanıyor desek hatalı olmaz sanırım. Fakat şeker üretiminin geçmişini takip ettiğinizde şeker kamışının işlenmesi çok daha eskilere dayanıyor. Milattan önceki dönemlerde insanların Hindistan ve Gine'de şeker kamışını çok primitif yollarla işleyip bir şekilde şeker elde ettiğini gösteren kanıtlar var. Şekere dair tarih akışı takip ettiğinizde aynı zamanda çok kanlı bir sürece de tanıklık ediyorsunuz. Şeker üretimi insanlık tarihi boyunca savaşı, istilayı, sömürüyü ve özellikle Amerika'nın keşfiyle koloniciliği beraberinde getiriyor. Haliyle şeker üretimi konusunda Küba'daki durum da çok farklı değil. İspanyol İmparatorluğu'nun kolonizasyonu ve şeker tarlalarında köleleştirilen yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Ama bu durum 1795 yılına geldiğimizde biraz değişmeye başlıyor. 300 yıldır yaşatılan zulüm sonrası adadaki İspanyol karşıtlığı artık had safhaya ulaşıyor. Nicolas Morales isimli bir cortados, yani özgürlüğünü satın almış bir Afrikalı, köleliğe karşı ilk önemli başkaldırılardan birini gerçekleştiriyor. Fakat adadaki İspanyol kuvvetleri bu isyanı çok hızlı bir şekilde bastırıyor. Çünkü İspanyol askerleri hala düzenli orduya sahip tabii ki ve güçlü bir orduya sahip. Bu aradaki Küba'daki kölelik konusu ve kolonizasyon konusu sadece İspanyolları ilgilendirmiyor. Tüm dünyada büyük bir kolonicilik sistemi hakim ve kimse bunun bozulmasını istemiyor tabi. Mesela Fransa ve İngiltere çok uzun zamandır Küba topraklarını İspanyollardan almak istiyor. Hatta belli dönemlerde bunun için askeri, siyasi ve ekonomik girişimleri de oluyor. Amerika Birleşik Devletleri de adanın dibinde biliyorsunuz. Onlar da zaman içinde güçlendikçe adada söz sahibi olmak istiyor. Bunu yapmanın da en kolay yolu aslında adadaki bu özgürlük isyanlarına gizlice de açıktan destek vermek. Bu şekilde Küba'yı bir şekilde karıştırıp aslında İspanyolların direncini kırmak, hatta adadan atmak. Fakat saydığım tüm bu ülkelerin ortak bir yanı var aslında. Bu saydığım ülkeler de İspanyol İmparatorluğu kadar kolonici. O yüzden Küba'yı karıştırmak için özgürlük hareketine verecekleri bir desteğin kendi kolonilerindeki ya da ülkelerindeki kölelere de sıçrayacağından korktukları için eyleme geçmiyorlar. Hatta Latin Amerika'nın farklı yerlerinde dönem dönem gerçekleşen özgürlük hareketlerinin Küba'ya ulaşmaması için bu ülkeler bazı politik ve askeri yollar bile deniyor. Çünkü şeker üretimi tüm koloniciler için ne olursa olsun çok önemli ve sistemin bozulmadan devam etmesi lazım. Şimdi 1840'lara geldiğimizde Küba'daki köle nüfusu ada nüfusunun yarısını oluşturuyor. 300 binin üzerinde insan şeker üretimi için köle olarak çalıştırılıyor. Fakat adanın demografik yapısında şöyle önemli değişim söz konusu. 1500'den beri adaya gelmeye devam eden İspanyollar burada hayat kurdukça adada doğup büyüyen beyaz nüfusu da artıyor haliyle. Yani bu insanlar artık bir nevi Kübalı oluyorlar. Bu insanlar ne kadar toprak sahibi elitler haline gelse de Küba'da artık kendilerini İspanyol'dan ziyade Kübalı olarak hissetmeye başlıyorlar. Adada köle olarak çalıştırılan yerli ve Afrikalı nüfusla büyük ihtimal daha organik bir bağları var bu insanların, özellikle ilerleyen jenerasyonların. Bu insanlar eğitimli bir kesim olduğu için aynı şekilde dünyadaki farklı toplumsal hareketlerden de etkileniyorlar. İşte bu bahsettiğim kitlenin içinde Küba'nın tarihini değiştirecek bir isim var. Carlos Manuel de Céspedes. Céspedes 1819 yılında Küba'da doğuyor ama ailesi Küba'nın arazi sahibi varlıklı İspanyol kökenlilerinden. Céspedes'in ailesinin köklerinin ta 1500'lü yıllarda İspanyollar adaya gelirken gelen bir aileden olduğu söyleniyor. Ailesi Céspedes'i hukuk fakültesini okuması için İspanya'ya gönderiyor. İyi bir eğitim alıyor Céspedes ama kendisi daha üniversite yıllarında, yani 1843 yıllarında dünyadaki özgürlük hareketlerinden etkilenen bir isim. Ta İspanya'da üniversite okurken bile fiilen İberya devrimine katılıyor. Fakat bu devrimin başarısız olmasıyla beraber İspanya'dan ayrılmak durumunda kalıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde bir nevi kısa süreli sürgün hayatı yaşıyor. Daha sonra 1844 yılında Küba'ya, yani evine geri dönüyor. Döndükten sonra da hem tarım işine giriyor hem de avukatlık yapıyor. Şimdi buraya kadar dinleyenler arasında yahu hala Küba Libre kokteyline gelemedik diyenler olabilir. Merak etmeyin, Küba Libre tam da Céspedes'in fitilini yakacağı özgürlük hareketiyle alakalı.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitio.
Carlos Manuel de Céspedes 1868 yılında tarihe geçecek bir hamle yapıyor. Önce kendi şeker kamışı tarlasında çalışan köleleri özgür bıraktığını ilan ediyor. Akabinde de Küba'nın özgürlük hareketinin mihenk taşı olarak alınan bir manifesto yayınlıyor. Bu deklare ettiği manifestoda İspanya'nın Küba'dan aldığı yüksek vergilere, oluşturduğu bu yolsuzluk ekosistemine ve köleliğe karşı çıkarak Küba halkının ülkenin yönetimine dahil edilmemesinden tutun eşitsizliğe kadar birçok konuya karşı çıkıyor. Aslında bu manifestoyu bir nevi İspanya'ya karşı tam bağımsızlık ilanı olarak düşünebiliriz. Céspedes hızlıca kolları sıvıyor ve Küba'nın farklı bölgelerinden delegeler ve özgürlük isyanına destek verebilecek etkili isimlerle bir anayasa hazırlıyor. Anayasanın verdiği yetkiyle de Cumhurbaşkanı seçiliyor. Fakat bunu tabii ki Küba'nın resmi bir anayasası ve Cumhurbaşkanlığı gibi düşünmeyin. Küba hala İspanya İmparatorluğu'nun bir parçası. Céspedes bayağı bir gerilla hareketine soyunuyor aslında. Bu özgürlük mücadelesinde bir şekilde anayasayla politik düzlemde resmiyete kavuşturmaya çalışıyor. İşte böylece 10 yıl savaşları denen meşhur mücadele başlıyor Küba'da. Farklı bölgelerde, tarlalarda köle olarak çalışan insanlar buraları bırakıp Céspedes'in ordusuna katılıyor ve İspanyollara karşı savaşıyor. Tabi tahmin edeceğiniz üzere İspanya tüm gücüyle bağımsızlık hareketine ve gerilla savaşı yapanlara çok sert bir şekilde müdahale ediyor. Köylerde kimin bu harekete destek verdiğini düşünüyorlar ya da bir şekilde varsayıyorlarsa direkt öldürüyorlar. Sadece bu 10 yıl içerisinde 200 binden fazla insan savaşta hayatını kaybediyor. Ölenlerin büyük çoğunluğunu özgürlükler için savaşan köleler oluşturuyor tabii. Fakat 10 yılın sonunda, yani bu 10 yıllık mücadelenin sonunda sonuç Céspedes'in istediği gibi olmuyor. İspanyolların düzenli orduları özgürlük hareketinin büyük bir sonuç almasını bir şekilde engelliyor. Bir yandan Céspedes'in kurduğu tırnak içinde paralel mecliste de siyasi entrikalar dönüyor. Hatta bazı delegeler Céspedes'i köleliği kaldırmak için gerekli adımları atmamakla eleştiriyor. En sonunda tabii Céspedes güçten düşüyor. Özgürlük hareketi dağılmaya başlıyor ve Céspedes kaçıyor, bir köye gizleniyor. Fakat 1870 yılında gizlendiği bu köyde İspanyollar tarafından ele geçirilip öldürülüyor. Şimdi bu 10 yıl savaşları konumuza dair önemli bir detay daha barındırıyor. Kübalı isyancılar cephede enteresan bir alkol karışımı içiyor. Rom, su ve bal karışımı bir içecek bu. Karışımın malzemelerine baktığımızda hem enerji veren, hem kolay içilen hem de alkolün sayesinde sakinleştirme etkisi olan bir içecek bu. Böyle bir bileşene sahip. Büyük ihtimal suyu romun sertliğini seyreltmek için ekliyorlardı. Bal da zaten tat veriyor, şekerli. Yani tam böyle düşman kuvvetlerine taarruz etmeden önce cesaret ve enerji vermesi için içilebilecek, hem de bir galibiyet sonrası kutlama için içilebilecek bir alkol karışımı. Hatta adeta bir kokteyl bu. İşte bugünkü Cuba Libre kokteylinin temellerini isyancıların içtiği bu karışımın attığı düşünülüyor. Fakat Cuba Libre kokteylinin ortaya çıkacağı güne biraz daha var. Kokteyli ortaya çıkaracak başka önemli tarihi olayların da yaşanması gerekiyor bu süreçte. Şimdi oyun savaşları her ne kadar o gün için istenilen sonucu ortaya koymasa da bir özgürlük ve Kübalık bilincinin fitilini yakmış oluyor. Hem politik hem de toplumsal olarak bu bilinç gittikçe artıyor ve İspanya İmparatorluğunu sıkıştırmaya devam ediyor. Böylece 1886 yılında kölelik kanunen kaldırılıyor. Tabi köleliğin kanunen kaldırılması köleliğin pratikte kaldırılması anlamına gelmiyor. Ne yazık ki insanlar 1900'lerin başlarına kadar köle olarak çalıştırılmaya devam ediyor. Şimdi burada bir es verip zamanı çok az geriye saralım. İsyancıların içtiği biliyorsunuz bu rom bazlı karışımdan bahsetmiştik. Rom dediğimiz alkol ne Küba ne de dünya için yeni bir alkol tipi. Rom'un keşfi 14. yüzyıla kadar dayanıyor. Hatta çok daha önceki yüzyıllara dayanıldığı da düşünülüyor. Asya'nın çok farklı bölgelerinde Hindistan'dan tutun İran'a kadar geniş bir coğrafyada kendine yer bulduğu düşünülen bir alkol çeşidi rom. Bunun temel nedeni de şeker kamışı. Hatırlayacaksınız insanlığın şeker kamışı ve şekerle olan münasebeti Hindistan'a kadar uzanıyor demiştik bölümün ortalarında. Bu yüzden Rom'un Asya'ya kadar uzanması bence şaşırtıcı değil. Çünkü bu alkol şeker kamışından üretiliyor. Fakat Rom'un dünyada tanınması ve yaygınlaşması da tabii ki yine Amerika'nın ve çevre adaların keşfiyle başlıyor. Peki Rom nasıl üretiliyor?
Hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor.
Rom, Cuba Libre kokteylinin de en temel bileşenlerinden. O yüzden Cuba Libre'yi konuşabilmek için Rom'un nasıl bir alkollü içecek olduğunu ve nasıl üretildiğini bilmemiz gerekiyor. Rom hep böyle korsan filmlerinde gemideki mürettebatın tükettiği basit, alelade bir alkol gibi gösteriliyor ama işin aslı pek de öyle değil. Bir kere rom üretebilmeniz için şeker kamışına ihtiyacınız var. Şimdi şeker kamışının %15'i şekerden oluşuyor. Şekerin büyük bir kısmı da kamışın köküne yakın kısmında bulunuyor. Bu yüzden özellikle köke yakın kısmı kesilip şeker üretiminde kullanılıyor bu şeker kamışlarının. Rom üretimi için de aynısı geçerli. Şeker kamışlarının köke yakın kısmı kesilip kaynatılıyor. Bu kaynatma işlemi de şeker ortaya çıkıp şurup haline gelene kadar sürüyor. Ortaya çıkan bu şurubun bir kısmı kristalleşip iyice şekerleniyor. Şekerlenen bu kısım sıvıdan ayrılıyor ve fermante edilmek üzere tanklara ya da fıçılara konuluyor. Fıçı ya da tanklarda bekletilen şeker belli bir süre sonunda artık alkole dönüşüyor. Tabi tankların içine zaman zaman da su ekleniyor. Sonraki ve en kritik aşama tahmin edeceğiniz üzere damıtma işlemi. Birçok alkollü içeceğin üretiminde olduğu gibi. Damıtma işleminden sonra ise yaşlandırma süreci geliyor. Viski üretiminde olduğu gibi romun da tadını farklılaştırmak için farklı ağaçlardan üretilmiş fıçılarda farklı sürelerde muhafaza ederek romu yıllandırıyorlar. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim. Şöyle bir yanlış algı var genel olarak. Viski ve rom aynı tip içeceklermiş gibi düşünülüyor. Belki tatları ya da renkleri hafif benziyor diye böyle bir algı oluşuyor ama bu iki içeceğin ham maddeleri tamamen farklı. Rom şeker kamışından üretiliyor az önce konuştuğumuz üzere. Ama viski tahıldan üretiliyor. Hazır ham madde demişken şeker ve şeker kamışı üretimi nasıl kanlı bir tarihe sahipse doğal olarak rom da benzer bir tarihe sahip. Şeker önemli bir ham madde haline geldikçe rom da önemli bir ticari ürün haline geliyor. Artan alkol talebi de ne yazık ki Afrika ve Latin Amerika'daki köleliği rom üretimine de taşımış oluyor. Şimdi biliyorsunuz zamanı Rom'un hikayesini anlatmak için geri sarmıştık. Bu noktada artık tekrar zamanda ileriye doğru yolculuk edebiliriz. Fakat bu yolculuğu Sespedes'in manifestosunu yayınladığı tarihten yani 1868'den tam 6 yıl öncesine yapacağız. Beni dinleyenler arasında alkolle arası olmayanlar dahi bir şekilde Bacardi ismini duymuştur. Serinin ikinci bölümüne dünyanın en meşhur ve en eski rom markalarından biri olan Bacardi'nin kuruluşuyla başlayıp Cuba Libre kokteyline giden tarih yolculuğumuza devam edeceğiz. Cuba Libre kokteylini sizlere aktarmak için biraz detay bir yaklaşım seçmiş olabilirim. konuya ta Küba'nın keşfedilişinden başladık. Fakat ikinci bölümde Küba Libre'nin nasıl ortaya çıktığını konuşmaya başladığımızda aslında bu tarihi olayların bir kokteyle nasıl ilişkili olduğunu da hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi ikinci bölümde sadece tarih konuşmayacağız. Rom markalarını konuşacağız. Küba Libre'nin tarifini detaylandıracağız. Hatta günümüz Rom markalarının pazarlama stratejilerine kadar değineceğiz. Sanırım bu bölümü sonlandırmak için de makul bir noktadayız. Bana ulaşmak, görüşlerinizi bildirmek isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz biliyorsunuz. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.